Ayrım 35.
Fazlullah Hurufi. Yaşadığı dönemde çevresini oldukça etkilemiş ve komşu hükümdarlarca kovuşturmadan kurtulamamış önemli bir bilgindir Fazlullah. Ne yazık ki etkili olduğu dönemlerde ve sonrasında onun takipçileri Fazlullah tarikatı dışında bu öğretiyi başka tarikatlar içinde yaymışlardır. Onun öğretilerini içeren hurufilik Anadolu Türklerinde etkili olduğu kadar daha çok Orta Asya ve Azerbaycan çevresinde gelişim göstermiştir. Fazlullah Hurufi'nin kurduğu hurufilik ne yazık ki kovuşturmalardan, baskıdan kendisini kurtaramamış, onun sürdürücüleri Bektaşi öğretisi içinde kendilerini daha kolay ifade ederek bu öğretiyi sürdürme yolunu bulmuşlardır. İnanç ve kültür tarihimiz açısından önemli bir yer tutan Hurufi öğreticisinin kurucusu olan Fazlullah Hurufi, 1339-40 yılında Hazar Denizi'nin güneydoğusunda bulunan Esrarabad şehrinde dünyaya gelmiş, 1394 yılında 56 yaşında düşüncelerinden dolayı idam edilmiştir. Asıl adı Fazlullah Naim Tebrizi Asrarabadi'dir. Yaşamının büyük bir bölümünü Azerbaycan'da geçiren Fazlullah, soyunu 7. İmam Musa Kazım'ın oğlu Seyit Cafer'e ulaştırırlar. Ve onun soyunun Yemen'den geldiğini ve İsmaililerle yakınlığı bulunduğunu belirtmekteler. Dipnot: Beyanül Baki, Baraka 78'a, aktaran Hüsamettin Aksu. Çocukluk yaşına ilişkin fazla bilgi bulunmayan Fazlullah'ın iyi bir eğitimden geçtiği bilinmektedir. Çok genç yaşlarda sufiliğe yönelmiş ve zamanın Şii ve İsmaili bilginlerinden ders alarak bilgi ve tecrübesini arttırmıştır. Çeşitli bilginlerin vaazlarını yakın bir ilgiyle izler ve onlardan bir takım yorumlar çıkartırdı. Düş yorumu ve gayipten haber alma ve bunu çevresine etkili bir şekilde kullanma becerisi onu genç yaşlarda tanınma olanağına kavuşturmuştur. Ayrıca tasavvuf bilgilerini edinmede geç kalmamış, ayrıca gezmek, görmek, yeni şeyler araştırıp bulma özelliğini hep sürdürmüştür. Bu ara bir haç yolculuğunda da kendinden geçmiş ve harflerin yorumu ve görevleri hakkında kendisine önemli görevler verildiğini de açıklamaktan kaçınmamıştır. Daha sonra bunu batıni anlamlarda açıklama görevini sürdürmüştür. Gölpınarlı onun süreklerinden Seyyid Nesimi'nin bir divanına dayanarak Fazlullah'ın hocasının Şeyh Hasan adlı bir batini sufisine intisap ettiğini ve büyük bir ihtimalle hurufiliğe onun yönlendirdiğini söylemektedir. Dipnot: Abdülbaki Gölpınarlı, İÜKTP, FYNR 448 VR 114B 115B. Gezilerinde Horasan'ı gezdikten sonra bir süre Tebriz'de oturmuş ve burada rüya yorumlarını açıklamakla meşgul olmuş ve gayıptan haber vermede çevresine dönemin önemli kişilerini toplamayı başarmıştır. Alimler, vezirler, kadılar ve yöneticiler de dahil olmak üzere bütün halk rüyalarını tabir ettirmek için ona gelmeye başladı. Dipnot: İslam Ansiklopedisi Diyanet Vakfı Yayınları Cilt 12 Sayfa 277. Bunun adından halifeleri onun adına propaganda çalışmalarını sürdürmüşler ve onun kerametlerini çeşitli çevrelere yaymada büyük başarı göstermişlerdir. 1376 yılında yeniden hacca gittiği ve dönüşünde gördüğü bir rüya yorumunda kendisine Allah tarafından büyük görevler verildiğini ve artık peygamberler adına mehdilik ve mesihlik yapma yetkisinin layık görüldüğünü söylemeden çekinmemiştir. Dipnot adı geçen eser sayfa 278. Ancak Tebriz uleması onun kafir olduğunu öne sürünce Fazlullah İsfahan'a giderek bir mağarada inzivaya çekilmiştir. Ancak bağlılar onu hiçbir zaman yalnız bırakmamış, sürekli fikirlerini alıp çevresine yeni şeyler aktarmışlardır. Dervişleri artık onun Tebriz rüyasının çok önemli bir uyanıcı olduğunu söyleyerek Fazlullah'ın daha da öne çıkmasını, onun artık Mehdi olduğu herkes tarafından bilinmesi gerekir telkini yapılmıştır. Ancak Fazlullah bu çerçevede harflerin özellikleri konusunda çok daha iddialı davranarak harflerin batıni anlamlarının ve gerçeğin açıklamasının geldiği görüşlerinde ısrar etmiştir. 1386 tarihinde yaşlı bir dervişin artık Allah'ın kendisinde tecelli ettiğini söylemesi üzerine vaazlarını arttırma zamanı geldiğini de düşünmüştür. İnancının esaslarını açıkladığı Cavidanname adlı eserini bu sırada kaleme almıştır. Dipnot: İrene Melikov, Hacı Bektaş, Efsaneden Gerçeği, sayfa 162, Cumhuriyet Yayınları 1998. Önce Horasan, Azerbaycan, Irak taraflarında öğretilerini yaymak için geziler yapmış, daha sonra kendisi için merkez seçtiği Bakü'ye yerleşmiştir. Hurufiliğin daha çok Arap olmayan uluslar arasında, daha çok da Türk ulusu üzerinde yaygınlaştığı bilinmektedir. Bu sebepten olacaktır ki merhametsiz Timur Lengi öğretisine kazanma isteğiyle kendi ölümüne koştu. Timur Semerkant'la Fazlullah'ın öldürülmesi için fetva verecek bir ulema meclisi toplamıştı. Dipnot adı geçen eser sayfa 163. Fazlullah asıl amacının fazlasıyla tesiri altında kaldığı batıni fikirlerin Türk memleketlerinde ve İran'da hakim kılınmasıdır. Hatta Arap kültürüne karşılık Fars kültürünün hakim kılınması konusunda harflerle ifadeyi öne çekmesinin bir ifadesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Fazlullah bütün dini hükümleri 28 ve 32 sayısına tatbik edip bu harflerin insanda bulunduğunu kabul eder. İlahi feyze ancak rüya yoluyla ulaşılabilir. Beni göre katkı görmüş olur hadis ile feyiz kapısının açık olduğunu göstermektedir. Dipnot Buhari, Tabir 10, Müslüm Rüya 11, aktaran Hüsamettin Aksu. Fazlullah rüya tabirlerindeki yeteneği sayesinde üne kavuşmuş olup yaşı henüz 25'tir. 40 yaşında hurufi sırları diye bilinen harflerle Kur'an-ı Kerim'i çözdüğünü ifade etmişti. Hurufilerce Cavidanname Kur'an'ın bir bakıma tefsiri sayılmıştır. Bu nedenle Kur'an'ı salt kendilerini anladığı gerçeğini topluma aşılamaya çalışmışlardır. Kur'an'da rastlanan fazl kelimelerinden kendisinin kastedildiği de öne sürmüş, insanın yüzünde bile fazlının okunabildiğini söyleyebilmiştir. Fazlullah 32 harfin her birinde evrenin kendisinin görüldüğünü ısrarla belirtmektedir. Harflerin içerdikleri toprak, insan, su, ateş her birisi küçük bir evrendir. Harflerin anlamı daha çok Tevrat yorumlarının bir göstergesi olarak tanımlanmaktadır. Tanrısal öz tamamen Kur'an kaynaklıdır. Tanrısal kelam zaten Kur'an'ın çıktığı kaynaktan başka bir şey değildir. Harflerin kutsallığı kalem ve levh ile simgeleşmiş olup Kur'an'a bağlanır. Mansur'da ise harflerin gizleri açıkça bilinmektedir. Fazlullah felsefesinin dayandığı asıl kaynak Muhyiddin Arabi olmakla birlikte özde İsmaili dâilerin etkisi oldukça büyüktür. Daha da geri giderek 6. İmam Cafer Sadık Fazlullah'ın etkilendiği bilginlerdendir. Fazlullah da yaratılış insanla birlikte kâmile ermiştir. Tanrı insanda olmasına karşın tecellisi ancak insanı kâmilin en yüksek dereceye ulaşmasıyla gerçeklik kazanmaktadır. Hurufilik Anadolu'da en çok Bektaşilikte kendisini sürdürebilmiş ve bu biçimde ifade ortamı yakalamıştır. Bir zamanlar Fatih Sultan Mehmet'in sarayına hakim olan Hurufilik, burada yürüttüğü faaliyetler fazla öne çıkınca saraydan dışlanmış, hatta Fatih'in etkisinde kaldığı ulema tarafından saraydan uzaklaştırılmıştır. 15. yüzyılda Hurufilik Sultan'ın sarayına kadar girmişti. 2. Mehmet Fatih, gençliğinde bir hurufi misyonerden tanıdığı bu öğretiye kendini kaptırmıştı. Fakat ulemanın tepkisi o kadar sert oldu ki kendi adamının 1444'te Edirne'de diri diri yakılmasını önleyemedi. Dipnot İrene Melikov adı geçen eser sayfa 172. Abdülbaki Gölpınarlı'ya göre Osmanlı sarayında etkisi duyulmuş biri olan Bistami el-Hurufi vardır. Kanuni Sultan Süleyman Hurufiliği Osmanlı'dan söküp atmaya çalıştı. Fakat Hurufi düşünceler Bektaşilikle kaynaşmış bulunmaktaydı. Hurufiler ağır kovuşturmalara uğramış, sonuçta kendisini yaşatabilmek için Bektaşiliğin içerisine girmiş ve oldukça fazla bu tarikatı etkisi altına almıştır. Fazlullah'ın fikirleri asıl onun ölümü sonrası yayılma göstermiştir. Fazlullah öldürülmeden önce Nahçıvan yakınlarında bir kalede hapsedilmiş, Timur'un oğlu Miran Şah'ın talimatıyla yargılanarak idama mahkum edilmiştir. Suçlu bulunan Fazlullah'ın düşünceleri, yaydığı fikirler din ulemasını rahatsız etmiştir. Alt edemeyeceğini anlayan din adamları bükemediği bileği öpme yerine o bileği kesme yolunu seçmişlerdir. Tarihte bu tür olaylar hep aynı nedenlerle ortaya konmuş, aynı nedenlerle de en büyük beyinler düşünen, yenilik getiren, kurumlaşmış düzene ters gelen her fikir böylece ortadan kaldırılmıştır. Fazlullah için değerleri hiçe sayıyor, kutsal değerleri aşağılıyor düşüncesiyle idamı gerçekleştirilmiştir. Bunun nedenlerini de topluma bilinen gerekçelerle anlatılmıştır. İdam tarihi 1394 olup Nahçıvan yakınında bulunan Alıncak Fazlullah'ın Hakk'a yürüdüğü yerdir ve hemen orada sırlanmıştır. Hakk'a yürümesinin 6. ayında baş halifesi Ali el-Ala ve Seyyid Musa tarafından bulunduğu alan kutsal olarak algılanmış ve oraya bir türbe yaptırılmıştır. Ancak türbenin yapıldığı Alıncak büyük bir ziyaretçi akını tarafından dolup taşmıştır. Burası her zaman hurufilerin Kâbesi olarak anılmıştır. Fazlullah'ın ölümü hurufiliğin bitirilmesinin aksine bu akımın büyüyerek güç kazanmasını sağlamıştır. Batıdan Hindistan'a kadar geniş bir seven kitle oluşmuştur. Anadolu'da ise baş halifesi Ali el-Ala tarafından Anadolu'nun içlerine kadar götürülmüştür. Bu öğreti Anadolu'da daha çok Bektaşilik içerisine sızarak yayılma göstermiştir. Halifelerinden Türk edebiyatının önemli ozanlarından Seyyid Nesim, Hurufiliğin Anadolu'daki en büyük temsilcilerinden birisidir. Nesimi kendisini çok iyi yetiştirmiş, yazın dilinde Türkçeden başka Arapça, Farsça da yazmaktadır. Nesimi Fazlullah'a mürit olmadan önce Şeyh Şibli'nin müridiydir. Ancak Fazlullah'la tanışmasından sonra onun fikirlerinden etkilenerek ona bağlandığını bilmekteyiz. Bir şiirinde şöyle söylemekte: Fazlullah dost olunca yeni bir dosta gerek var mı? Nesimi Fazlallah'ın değersiz kulu, Fazlallah yaradanımız. Dipnot: İrene Melikov adı geçen eser sayfa 167. Diyecek kadar mürşidini kutsallaştırmaktan çekinmemiştir. Nesimi aynı zamanda Fazlullah'ın kızıyla evlenmiştir. Bununla birlikte Nesimi Hurufiliğe Sufilikten yola çıkarak varmıştı. Öğrettiği Neoplatoncu ve Gnostik, evrensel sevgi esaslı, Muhyiddin Arabi ve onu izleyenlerce geliştirilmiş olan Vahdet el-Vücud, yani varlığın birliği öğretisidir. Dipnot adı geçen eser sayfa 167. Fazlullah'ın Nesimi dışında yine baş halifesi Mir Ali Ala, üstadın hakkı yürümesinin ardından kıyımlarla birlikte Bektaşi tekkeleri içine girerek öğretiyi sürdürmüştür. Nesimi de aynı yolu izlemiş, ölümüne dek Bektaşilik tekkesi içinde Fazlullah'ın görüşünü topluma aktarmıştır. Hurufiliğin yayıcılarından birisi de yine Nesimi'nin müritlerinden Refi'idir. Bununla birlikte yine tanınmış hurufilerden Ferişte oğlu ya da Firişte zade olup Alevi Bektaşiliğin yedi ulu ozan adlandırmasını yaptıkları Yemini, Virani de açıkça hurufiliği savunmuşlardır. Hurufiliğin yayıldığı bölgeler daha çok Balkanlarda bulunan Bektaşi tekkeleridir. Bugün hala Alevi Bektaşilikte hurufi düşünceleri yaşamaktadır. Alevi cemlerinde Hallaç, Nesimi, Fazıl adları sürekliliğini korumaktadır. Deyişlerde mutlak bu adlar bir biçimde geçmektedir. Seyyid Nesimi. Türk Alevi Bektaşi geleneğinde iki ad her zaman birlikte anılır. Bektaşi tekkeleri de yine bunlarla ilgili anılar anlatılmadan, örnekleme yapmadan ne cem sürdürülür ne de toplumsal bir olay öne çıkartılır. Mansur gibi asılmak, Nesimi gibi derisi yüzülmek. Tarih böylesine olaylara alışıktır. Bütün ozanlar şiirlerinde böyle büyük bir özveriden kaçacak kadar dar kaçkını olamamışlardır. İşte Anadolu Alevi Bektaşi felsefesinin oluşumu bu isimlere dayanaklık ederek sürdürüle gelmiştir. Ancak bu isimler bir örneklemedir. Bunların beslendiği kaynaklar yine Horasan ve Anadolu bilge kişileri olan ve adı Eren diye anılan kaynaktır. 900'lü yıllarda Bağdat-Horasan cephesinde oluşan tasavvuf okullarında aydın din adamı, reformist felsefeciler, tasavvufçular ortaya çıkınca bunlar yaşamlarını her koşul altında koltukların altına alarak gezdiklerinin bilincinde ve direncinde yaşadılar. Gerçeği daha çok yüksek sesle haykıran Hallacı Mansur diğerlerinden daha cesur davranarak kellesini verdi. Onun fikirlerine katılan arkadaşlarının birçoğu hocaları, öğrenciler bu özveriden kaçındılar. Her ne kadar fikirlerine katılmış olsalar bile bunu açıktan savunamadılar. Eğer Hallacı'nın fikirleri savunucular tarafından destek görmüş olsaydı, aydın insan felsefesinin gelişimi, yayılımı, insanlığa getireceği faydalar hiçbir değerle ölçülemezdi. Bir daha Seyyid Nesimilerin derisi yüzülemez, Pir Sultanlar dar ağacında sallandırılamazdı. İşte tarihin tekerrüründe dirençsizliğin, iki yüzlülüğün ve dönekliğin acıları böylesine çektirilmiştir. Kimdir Seyyid Nesimi? Öncelikle Alevi Bektaşi kültürünün yedi ulu ozanından birisi olarak bilinir. 14. yüzyılın sonlarıyla 15. yüzyılın başlarında yaşamış bir Anadolu Türk ozanıdır. Seyyid Nesimi'nin yaşamıyla ilgili birçok kaynak vardır. Bu kaynaklar Nesimi'yi çeşitli yerlerde göstermektedirler. Latifi tezkiresi onu Bağdat'ta Nesim nahiyesinde tevellüt etmiştir. Dipnot: Latifi tezkeresi, Seyyid Nesimi bölümü. Yine bir başka kaynak ise Irak halkındandır demektedir. Tebrizlidir, Diyarbakırlıdır, Nusaybinlidir gibi notlar bulunmaktadır. Bu nedenle Nesimi'nin nerede doğduğu bilinmediği gibi doğum tarihi konusunda da bir kayıt yoktur. Seyyid Nesimi şiirlerini Türkçe ile yazmış, Türkçe konuşmuştur. Bir yerde fazla kalamamış, sürekli dolaşmıştır. Anadolu'da başka yerleri gezerek mensup olduğu tekkenin fikirlerini ve eylemlerini yaymıştır. Gittiği her bölgede kendine özgü şiirlerini söylemiş, ora insanıyla kaynaşmış, onlardan ayrı birisi olmadığını da göstermiştir. Seyyid Nesimi için gittiği her yerde, her mekanda kendisi için birçok şeyler söylenmiştir ki, sanki Nesimi o dönemde onlarla birlikte yaşamıştır. Örneğin Hacı Bektaş Velayetnamesinde de adından söz edilen Seyyid Mahmud Hayrani ile de ilişki kurduğu, ardından Sultan Sücaeddin Tekkesi'ne de bulunduğu, onlarla birlikte çeşitli kerametleri verilmektedir. Sultan Şücaeddin Veli Velayetnamesinde Seyyid Nesimi adı da böyle geçmektedir. Tebrizli, İranlı, Bağdatlı, Azerbaycanlı gibi yakıştırmalar hep Nesimi'nin gezginciliğinden ileri gelmektedir. Nesimi ile ilgili bilinen en çok bilgi ise onun Aleviliğin bir kolu olan Hurufilik koluna mensup olduğudur. O toplumun hem gözü hem kulağı sesi olmuştur. Yunus Emre gibi tekkeler arası ilişkileri de yürütmekten, gezmekten hoşlanmış, bunu yaşamının bir parçası sayarak içtenlikle yapmıştır.
Ayrım sonu.